Ayırım 10. 139. sayfa. Rüya. Şakırtı, çorap makinelerinin şakırtıları. Geceleri rüyasına giriyordu fabrika. Ama asıl rüyasına giren atomdu. Şaşılacak şey. Bakmıyordu Ayten'e. Rüyada bile bakmıyor, gülmüyor. Başka kızlara yaptığı gibi insanı kahkahadan kırabilecek şakalar yapmıyordu. Niçin? Ayten bakılmayacak, şakalaşmayacak kadar çirkin miydi? Yoksa öteki kızlar ondan daha mı güzel? Bir gece rüyasında gene onu gördü. Sarı kıvır kıvır saçları, yeşil gözleri. Ayten'in yanına geldim. Merhaba dedi. Sevinçten neredeyse çıldıracak hale gelen Ayten merhaba karşılığını verdi. İçi kaynıyor, kalıbını sığamıyordu. O bütün atölyenin, evet, bütün atölyedeki kızların sevgilisi Atom Erol nihayet yanına gelmiş, merhaba demiş, elini tutmuştu. Eli Atom'un nazarı sert erkek avucunda bütün kızlara meydan okurcasına bakmıştı. Gel demişti. Gitmişti ardından uysallıkla. Nikah dairesi. Ayten şaşkınlık, utanç, sevinçten terlemiş, ağlamaya başlamıştı. Eve, nikah dairesine götürüyordu onu. Çorap atölyesindeki bütün kızların hayaliydi bu. Kızlar kendilerini sonunda nikah dairesine çekip götürecek, üstelik de Atom Erol kadar yakışıklı bir gence nasıl hasrettiler biliyor Ayten. Sormuştu. Ne yapacağız nikah dairesinde? Bilmiyormuşçasına sorulan bu soru Atom'un hoşuna gitmiş olacak. Avucundaki eli sıkmış, sonra da öpmüştü. Daha sonra kendini Atom'un kollarında dudak dudağa buluvermişti. Ondan ötesi belli ki gelecek. Kim bilir? Belki de bir yatak odasına sürüklenecekti ki hiç hesapta olmayan bir şey. Fatma. Hani Ayten'in her sabah birlikte işe gidip geldikleri mahalleli kızlardan esmer kız. Neredense çıkmış, üzerlerine atılmıştı canavar gibi. İlk zamanlar basbayağı Fatma'ydı. Hatta üzerinde gelinlik, başında gelin tacı. Fakat sonraları azgın bir canavar kesilmiş. Atomdan çok Ayten'in üzerine atılarak onu parçalamak istemişti. Seni öldüreceğim, gözlerini oyacağım senin. Kaçmak istemiş, kaçamamıştı. Fatma kardeşim kendine gel. Benim ne suçum var? Suçlu sensin. Sen baştan çıkardın Atom'u. Benim Atom'umu sen baştan çıkardın. Seni öldüreceğim. Şaşılacak şey. Atom yanında buz gibi dikiliyor. Yardımına koşmuyordu. Bağırmak, oralardan kaçmak. Fakat nerede? Bağıramıyordu. Kaçamıyordu. Derken Fatma gözlerinden alevler fışkıran bir canavar gibi elinden tutup çekmeye başlamıştı. Eli Fatma'nın elinde dağlar, denizler aşarak bir yere gitmişler. Bir gün bir sinemada gördükleri kocaman bir vapurla gök tırmalayan kocaman kocaman apartmanların Amerika'sına varmışlardı. Deniz, kıyıda iri göbekli fıçıla. Burası neresi Fatma? Burası Amerika. Beni buraya neden getirdin? Atom'a karı yapmayacağım seni. Anlamıyor musun? Peki annem, babam, çorap atölyesi? Artık her şeye paydos. Sen burada dilini bilmediğin insanlara metreslik yapacaksın. Birden o filmde gördüğü koca göbekli, ağızları kalın, kalın, cigaralı adamlar Ayten'i kucakladıkları gibi sabahtı. İlkbaharın yağmursuz, masmavi göklü, sımsıcak günlerinden biri. Sabahın henüz 6:20 var. Öteki odada babasıyla yer yatağında yatmakta olan annesi kızının canı yanmışçasına inlemelerine uyandı. İşe başlayalım ne oluyordu bu kıza? İnlemeler, bir şeyler sayıklamalar, bağırmalar. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Genç anne yataktan fırladı. Kızının bitişik odadaki yatağı yanına geldi. Kızı bir takım apartmanlarla ahşap evler kalabalığının ötesindeki denize açılan geniş pencerenin önünde sedirde yatıyordu. Bir yeri buruluyormuşçasına sıkıntıyla bağırıp duruyor. Sesi boğuk boğuk çıkıyordu. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Sarstı. Ayten, Ayten kız. Uyku arasında hı dedi. Ne var yavrum, ne oluyorsun? Yarı kapalı gözleriyle yatağına oturuverdi. Hayır, hayır, hayır. Annemle babam merak ederler. Bırakın gideceğim. İstemiyorum. Gideceğim işte. Bırakın beni. Ayten, yavrum. Eve gideceğim. Bırakın. Eve gideceğim. Kız Ayten. İnce ama zarif kolundan yakalamıştı annesi. Kuvvetle sarsınca uykunun karanlık sularından yüze ağır ağır çıktı. Ama hala az önceki rüyanın etkisi altında annesine bulanık gözlerle baktı. Ne var? Uyan artık, kendine gel yavrum. Ben kendim değil, sizin bildiğiniz kızlardan değilim ben. Gitmeyeceğim işte. Yeni bir sarılış, yeni bir sarsılış. Uyandı, karşısındaki annesini tanıdı. Ne anne, hayrola? Genç kadın sordu gülerek. Gene rüyanda kimlerle uğraşıyordun? Ayten omuz silkti. Ne bileyim ben, birileri kaçırıyorlardı. Nereye? Hiç bilmiyorum, şu Fatma var ya, o da vardı rüyamda. Merakla sordu. Anne, yavrum, rüyada deniz görmek kaçırılmak iyi mi? Anneannen gelsin de ona sor, ben bilmem. Kızını yatağında bırakıp kocasının yanına döndü. Adam uyanmış, anasının memesi gibi cigarasını yakmıştı gene. Karısı yanına gelince, ne olmuş dedi yavaşça. Kadın yatağa girerken güldü, rüyasında birileri kaçırıyormuş. Adam üzerinde durmadı. Ha şu mesele, böyle rüyalar görmenin tam sırası. Ayten böyle bir rüyayı gören dünyada ilk kez kendisiymiş, kendisinden başkası bu tür rüyalar göremezmiş gibi apartmanlarla ahşap evler kalabalığı arasındaki denize açık pencerenin önünde oturmuş, kuvvetle vuran güneşin pırıl pırıl dünyasına bakıyor, ne Amerika'yı ne de Fatma'yı düşünüyordu. Atamı düşünüyordu sadece. Eli genç adamın kuvvetli avucunda nikah dairesine sürüklenişi. Sonra Ayten'i kolları arasına alıp dudaklarına yapıştırışı. İçi giderek sedirden indi. Karaçalı. Yolda Ayten çocuklar dedi. Rüyada deniz görmek kaçırılmak iyi mi fena mı? Nurcan göz kırptı. Anlayalım ne oluyor? Gülüverdi. Hiç öyle. Kim kaçırdı? Aman. Söyle. İyi mi fena mı? Esmer Fatma en sağda yürüyordu. Siyah iş önlüğünü sımsıkı gerdiği yüklü göğsü, uzun kirpikli iri gözleri, yüksek topuklu ayakkabılarıyla gerçekten de güzel kızdı ama Ayten gibi çekemiyordu erkekleri. Çekemiyordu ya, ona kalsa yolda kızlar topluluğuna laf atan genç yaşlı erkekler lafı hep Fatma için atıyorlardı. Ayten'le Nurcan'a yan yan sinirli sinirli bakıyordu. Şu Ayten midir ne? Ne diye gelmişti sanki atölyeye? O geldi geleli atomun şakacılığı, makinelerin arasında kızları, bu arada Fatma sıkıştırması filan kalmamıştı. Gerçi Ayten'e bakmıyordu bile ama anlaşılıyor takındığı tavrın sebebi. Anlaşılıyordu takındığı tavrın sebebi. Herkes Ayten'le atom arasındaki gizli harbin farkındaydı. Hatta hemen hemen herkes biliyordu ki atom Ayten'e can atıyor. Ayten boş veriyordu. O da geçen gece rüyasında atomla birlikteydi. Deniz kıyısı kızgın kumların üzerinde yarı çıplakmışlar. Ortalarda hiç ama hiç kimseler de yok. Fatma atomun kollarında. Genç adam onu çocuk gibi evirip çevirerek altında eziyor, eziyordu ki birden şu pis Ayten. Ya demek öyle Atom Bey. Atom fırlayıp kalkmış, öfkeyle uzaklaşmakta olan Ayten'in arkasından koşmuştu. Ayten, bir dakika Ayten. Ayten durmuyor, ardından koşan sonra da yanına gelip onu kolları arasına almak isteyen genç adamı boyuna sert sert itiyordu. Hayır istemiyorum, git Fatma'na git. Ama Ayten dinlemiyorsun ki beni. Dinlemeyeceğim işte. Dinlemeyeceğim işte. Dinlemeyeceğim. Fatma'na git. Kara Fatma'na git. Şişko Fatma'na. Artık dayanamamıştı. O da fırlamıştı yerinden. Bana bak bana. Kara sensin. Şişko sensin. İki kız birbirlerini yemeye başlamışlardı. Karısın, şişkosun işte. Çirkinsin de üstelik. Sen de sıskasın. Sıska olmasan atom beni buraya deniz kıyısına getirmezdi. Derken saç saça baş başa. tokat, yumruk kumların üzerinde yuvarlanmışlar, birbirlerini didiklemişlerdi. Bir ara Fatma Aydın'ı gırtlağından kumlara sokmuş, sonra da üzerine çıkıp iyice ölünceye kadar ezmişti. Atom, öldürdün, şimdi seni gelir yakalarlar demişti. Korkmuştu, kaçmak, buralardan kaçıp hızla uzaklaşmak. Nurcan, Aytin'in rüyasını yoruyordu. Deniz çok iyidir der hemen ninem. Kız da kızgın haber. At Murat. Demek ki birisini seveceksin. O birisi de her kimse yakında seninle konuşacak ve sana evlenme teklif edecek. Aytin içinden atom olanca sıcaklığıyla geçti. Peki rüyada araya karı çalı girerse ne olur? Kim girdi? Fatma'ya yavaşça baktı ama sakladı. Boş ver kim olduğuna, birisi işte. Kızlar gülüştüler. Fatma gülmüyor. Bu sözden kendisine pay çıkarmaya çalışıyordu. Sakın rüyasında gördüğü Karaçalı kendisi olmasındı. Sonra dedi Nurcan, Ayten devam etti. Nikah dairesine götürüyordu beni. Birden o Ayten elinde olmayarak durdu. Gene elinde olmayarak yan gözle sağındaki kızların en sağındaki Fatma'ya baktı. Fatma da tam o sırada ona bakmaktaydı. Göz göze geldiler. Ayten kıpkırmızı kesilerek kendini adeta %50 ele verdi. Fatma bir şeyleri kuvvetle sezerek, sakın o Karaçalı ben olmayayım. Ayten hayır diyecekti, sesi çıkmadı. Yanaklarındaki kızartı arttı. Kızlar da anlamışlardı. Bastılar kahkahalarını. Fatma boğulacakmışçasına içerleyerek, bana mı gülüyorsunuz? Diye sordu. Zaten evhamlı, alıngan, sinirlinin biriydi. Nurcan, başlama gene, dedi. Başlarım elbette, ne gülüyorsunuz, ben sizin maskaranız mıyım? Öteki kızlar araya girmek istedilerse de Fatma şahlanmıştı bir sefer. Artık gözü dünyayı bile görmezdi. Bana bak Ayten, dedi. Ben sana göre kara çalışsam, sen de benim rüyamda benim işimi bozdun. Ne yani? Ayten de kızmıştı. Benim adetim değil insanların arasına girmek. Senin adetin değil de benim adetim mi? Orasını bilmem artık. İyi ama sen daha bu atölyede dün bir, bugün iki. Sen eskisin de ne olmuş? Ben de öğrendim senin öğrendiklerini. Benim de müstakil çorap makinem var. Fatma meydan okurcasına. Atom sana kıymet vermiyor ama, dedi. Ayten sinirli bir kahkaha attı. Ha ha ha. Fatma boğulacak kadar hırslandı. Açıkta bir şey mi gördün? Nurcan oraya gitti. Ayten, terbiyesiz ne olacak, dedi. Fatma geri kalmadı. Soyadını sormadım. Sonra da ellerini yumruk yaparak birbirine vurmaya başladı. Oh oh, atom sana yüz vermiyor ya, oh. Ayten çılgına döndüğü halde kendini tuttu. O mu bana yüz vermiyor, ben mi ona? O daha belli değil. Rüküş, atama yüz vermiyormuş. Vermem, senin gibi, senin kadar bayağı bir kıza. Asılan erkeğe hiçbir kız yüz vermez. Anladın mı? Fatma geride mosmor kalmıştı. Ayten ve ötekiler atölye kapısından içeri gülüşerek girdiler. Fatma hem mosmor hem de bir takım karanlık düşüncelerle arkalarından bakıyordu. Neden sonra homurdandı? Alacağın olsun. Alacağın olsun senin Ayten. Fare. Ellerinde kocaman kocaman taş parçaları, sopalar, nalın tekleriyle sakallı bıyıklı bir ala insan bayram sevinci içinde heyecanla bekleşiyorlar. Neyi? Kocaman bir fare kapanı içindeki minnacık bir fare mi? Fare yavrusunu mu ne? Kapan kim bilir hangi mahzen ya da kilerde yakalamış bu fareciği. Şimdi insanlar büyük zaferlerini kutlayacak. Fareciyi el birliğiyle öldürecekler. İmparator Wilhelm bıyıklı biri kapanı elinde tutan birine kapanı iyice silkele, zerzemlesin, dedi. Belki de 90 kiloluk bir ağır sigret. Hayır diye dayattı. En iyisi bir kedi bulalım. Ve her kafadan bir ses. Boş verin, kediye biz varız. Aman dikkat edin, kaçmasın namussuz. Getir hele şu kapanı. Kapan geldi. Koca koca adamlar, çocukları, torunları yaşındaki kızlı oğlanlı çocuklarla sevinç içinde kapana yaklaştılar. Vay namussuz vay. Gözlere hele gözlere. Şeytan şerefsizim. Aman sallayın, iyice sersemlesin. Domuz oldu domuz. Camız gibi şişmiş. Tabii, ileride beleşine karnını doyurursan sen de şişersin. Şu kediyi çağırın. Gel pisi pisi pisi. Boş verin yahu. Taşlarla öldürürüz. Bütün bunları dinlerken tüyleri diken diken olan Jilet Nuri işe karışmak istiyordu ama cesareti yetmiyordu. Yetse yahu utanın boynuzdan, sakalınız, bıyığınızdan derdi. Koca koca adamlarsınız. Siz her biriniz o ufacık fareden daha zararlısınız da kim sizi öldürmeye kalkıyor? Ne olmuş? İstifçinin kilerine girip biraz peynir, bir parçacık pastırmayla karnını doyurmak istemiş. Her şeyleri kilit altına almışsınız. Yalnız kapanınızın telinde bir parça peynir ya da pastırma. Zavallı mantara bastırmıştınız. Sizler hepiniz aynı işi yapmıyor musunuz? Ekmek peşinde koşmuyor musunuz? Diyeceksiniz ki o yani fare hiçbir emek sarf etmeden insan emeğiyle meydana gelmiş şeylere musallat. Onun için öldüreceğiz. Fakat bakın nasıl dir dir titriyor. Gözlerinin cam berraklığındaki korkuyu görür. Bir canlı o da sizin benim gibi. Her canlı gibi yiyecek, içecek, yatıp uyuyacak. Tabiat ona bu hakkı vermiş. Bırakın salıverin, azat edin. Varsın kaçıp gitsin. Gitsin de anasına, babasına, kardeşlerine bu korkunç serüvenini anlatsın. İnsanların eline geçmenin ne demek olduğunu anlatsın. Diyemedi bütün bunları. Dese vay insanlara karşı fareden yana oluyor. Allah'ını seven vursun diyebilirler gibi geliyordu. O zaman yiyeceği tokatla tekme yumruğun haddi hesabı olmayacaktı. Sustu. Sustu ama suskunluk içindeki dehşetli karşı koyuşuyla baktı kocaman kocaman adamlara. Sustu ama suskunluk içindeki dehşetli karşı koyuşuyla baktı kocaman kocaman adamlara. Nasıl da bir kin içindeydiler. Bir canlıyı öldürmek, bir canlıyı artık yaşamaz yani soluk alamaz. Karnını doyurmak için kafasını çalıştıramaz hale getireceklerdi. Onlara bunu onlardan çok daha güçlü biri yapsa hemen yaygaraya başlarlar. Anayasadan, kanunlardan dem vurur, yaşamalarını engellemeye kalkanlara ver yansın girişirlerdi. Haksız değillerdi elbet. Çünkü insanlar insan gibi yaşamak zorundaydılar. Madem öyle, madem bu dünyada herkes her şey yaşama peşindeydi, minnacık fareden ne istiyorlardı? Jilet Nuri bir şeyler demek, fareciği kurtarmak için can atıyordu ama cesareti yetmiyordu. Ama içten içe hayvancağızın kaçıp kurtulmasını da diliyordu. Bu ara aklı efelim bir de. Ne yapalım biliyor musunuz? Dedi. Merakla baktılar. Ne yapalım? Öldürmeyelim. Jilet Nuri'nin içinden öldürmeyelim diyen adamın ağzını öpmek geçti bir an ama caydı sonra. Çünkü adam saçmalamaya başlamıştı. Öldürmeyelim. Kuyruğunu kesip salıverelim. O niye? Kesip kuyruklu arkadaşlarına gider. Arkadaşları başından geçenleri sorarlar. Anlatır. Anlatınca fare milleti insanlardan tabii insanların kilerlerinden uzaklaşırlar. Uzaklaşınca da kilerlerimiz farelerden kurtulur. Tahta sakallı biri yatam aksi olursa nasıl? İnsanlara hiç yakalanmamak için çareler bulurlarsa ve yakalanmazlarsa maşa gibi upuzun ip ince biri öyle ya dedi. Akıllarını başlarına alırlarsa en iyisi öldürelim. Şiret Nuri'nin içini titreten gözlerini karartıp başını döndürmeye başlayan sesler yükseldi. Öldürelim. Elbette öldürelim. Canı cehenneme. Jilet Nuri mahvolmuşçasına ufanmıştı dikildiği yerde. Minnacık fare yavrusunun az sonra bozuk parkeler üzerinde taşlarla ezilmiş kanlı parçalarını hayalliyor, içi bulanıyordu. Bir canlıyı cansızlığın en korkuncu haline getirmenin hayali bile sinirlerini bozuyordu. Ama gene de az sonra açılacak kapan kapağından bir lokmacık farenin şimşek gibi fırlayıp kaçmasını, kurtulmasını diliyordu. Kapanı elinde tutan salladı salladı durdu. Hazır mısınız? Sesler. Hazırız, hazırız. Taşları sopaları hazırlayın. Aman dikkat edin kaçmasın hındır. Tamam tamam hiçbir yere kaçamam. Jilet Nuri gözlerini yumdu. Fareciğin mahpus bulunduğu kapının arka kapısı açılacak ve farecik, taşlar, sapalar nalın tekleriyle pestile çevrilecekti. Hem de kanlı bir pestile. Bir ses yükseldi. Dikkat açıyorum. Jilet Nuri yumulu gözlerini gerisinde dehşetli bir acıma hissi içinde eriye dursun. Birden bir çığlık, bir sesler karmaşılığı yükseldi. Ulan vur, vur be, kaçıyor be. Kessin önünü hayvan. Hayvan deme lan. Bak başlarım babanın şarap çanağından. Derken bir yumruklaşma, yumruklaşmaya katılanlar. Kavga bir anda büyüyüp genişlemiş, mahallenin sakallı bıyıkları birbirlerine girmişlerdi. Fareciye gelince çoktan toz olmuştu ortalardan. Jilet Nuri içten içe bir oh çekmekle yetindi. Bilek saati. Vapur Kasımpaşa'da yolcu bırakıp yolcu aldıktan sonra Fener'e doğru ağır ağır yollandı. Alt kat salonunun geniş pencerelerinden birinin önündeydim. Güneş uzaklarda kıpkırmızı batmış, hava oynamış, ortalık yumuşamıştı. Öfkesi kırılmış güneşin altında Haliç püfür püfürdü. Cibali, Sultan Selim, Fener, Balat daha uzaklar mavi bir duman içinde yükseliyorlardı. Dalmışım. Birden dalgınlığımı dağıtan kız yüzlü bir delikanlı aşırı bir ciddilik içinde geçti karşımdaki boş sıraya oturdu. Ustura değmemiş tüysüz yanakları, daracık omuzlarıyla taş çatlasa 16'sını aşkın değildi ama çatık kaşları kendisini zorladığı gururlu haliyle 25 hatta 30'unda görünmeye özeniyor gibiydi. Kim bilir, belki de sakalının hala çıkmayışını içerliyordu. Sakalı çıktı. Sirkeci'deki bir dükkanın vitrininde görüp imrendiği jilet takımını satın alır, bıyık bırakır. Belki de onu çocuk sayıp ciddiye almayan mahallesi kızlarından biriyle evlenirdi. Çatık kaşlarına bakılırsa evlendiği zaman çok hırslı olurdu. Yani aksi, kıskanç, kadının artık çekeceği vardı. Tepesinden yumruğu eksik etmez, sağa baktığın laf, sola baktığın söz. Babasından böyle görmüştür çünkü. Erkeğin erkekliği karısına göz açtırmamasından belli olur. Ama yine de karısıyla gezip dolaşmaya bayılır. Pazarları giyinir, kuşanır, Gülhane Parkı'na, Beyoğlu'na filan çıkarlar. Kadıncağızın burnundan getirir. Şimdi kovboy filmlerine bayılıyordur herhalde. Sirkeci, Beyoğlu sinemalarının baş müşterisi. Film seyrederken karanlıkta yanına bir kadın geçip otursa, kulak memelerine kadar kızarır, terler, yerin dibine geçer. Hele kadının eli eline kazara değse gözleri kararır, utanır. Kalkıp kaçmak geçer içinde. Sinemadan çıkınca da mahalleye koşar, bol paça Haydar'ı bulur. Haberin var mı lan? Bol paça Haydar da onun kadar. Onun da yüzüne henüz ustura değmemiş. Onun da kaşları bir başka biçim çatık. Onun da aklında bilmem hangi semtteki dükkan vitrininde görülüp İmrenilmiş bir jilet takımı. Arkadaşının müthiş heyecanlı ama heyecanını saklayarak fısıldadığı haberin var mı lan? Bundan hiçbir şey anlamamıştı. Neden? Neler oldu bugün? Ne oldu? Sinemadaydım. Hangi? Sirkeci'deki. Ne oynuyordu? Demir Yumruğun İntikamı. Ha gördüm şu. Tamam sonra yanıma bir kadın gelip oturmasın mı? Kıyak mıydı? Karanlıkta pek de seçemediği halde kıyakta söz mü kitap gibi karıydı. Yaşa be şerefsizim ki ha sonra sonrası da var mı? Bol paça Haydar'ın aklından Aksaray'daki muhallebici dükkanı geçer bir an. Orada çalışmaktadır. Dondurucu ayazların ortalığı bıçak gibi kestiği günlerde dirseklerine kadar sıvalı incecik gömleğiyle şakır şakır çeşmenin başında bulaşık muhallebi tabaklarını yıkar. Tombul kolları soğuktan mosmordur ama dükkanın karşısındaki tuhafiyecinin hemen her zaman kasada oturan kırklık karısı sık sık gelip yazık o kollara yavrum şuna bak mosmor olmuş dediği acımışçasına yanağından makas aldığı için umursamaz. Kadın son günlerde yanağından aldığı makası arttırmıştır. Sonrası o biçim işte. Hani ustasının vergi yatırmaya gittiği gün dükkanda yalnız kalmıştı da kadın şıpın işi gelivermişti. Yanağından makas aldıktan başka öpmüştü. Daha sonrasını anlatmamıştı arkadaşına. Anlatsa aralarında şöyle bir konuşma geçebilirdi. O da bir şey mi? Bizim dükkanın karşısında bir tuhafiyecinin karısı var. Görsen, karı bir geldi. Allah be, takmış, takıştırmış, sürmüş, sürüştürmüş. Ustan yok muydu? Vergi yatırmaya gitmiştik. Mutfağa çekseydin. Ne mutfağı? Arka odaya çektim. Ustanın karnınası var orada. Bir yıktım. Efeki de ondan geri kalacak değil ya. Hepsi o kadar mı? Karıyı bir yaktım karyolaya. Daha ne olsun? Benimki koluna girdi sinemadan sonra. Evine götürdü beni. Mahalle biçi çırağı da altta kalacaklardan değildir. Canım benimkinin apartmanları var. Her zaman gel diyor da gitmiyorum. Benimki sana elbise yaptırayım dedi. Ya benimki? Ne çalışıyorsun o dükkanda bırak. Sana Beyoğlu'nda ustanınkinden daha fiyakalı bir mahalle biçi dükkanı açayım diyor da boş veriyorum. Ben bunları düşünürken bakışlarımız karşılaşıverdi delikanlıyla. Asık yüzü yumuşamış, çocuklaşıvermişti. 16 yaşında bir çocuktu artık. Ne sakal ne bıyık. Hatta evlenmeyi bile düşünemezdi bu çocuksu haliyle. Vitrinde gördüğü tıraş takımı da umurunda değil. Bileğindeki sarı kayışlı saate hazla bakıyor, kuruyor. Kulağını tutarak işleyişini kontrol ediyor. Arada da gözlerini bana çevirerek sanki saatimi görüyor musun demek istiyordu. Yeni satın aldım ben bu saati. Senin var mı? Var. Babadan kalma, demiri paslı, kayışı yıpranmış, külüstür bir saatim var ama onun yepyeni, pırıl pırıl saati yanında sütü bile olmaz. Olsa da 16 yaşın çocuk şımarıklığıyla güler dudak büker. Enfiye kutusu der. Kim bilir kaçıncı sefer göz göze gelince saatim görüyor musun demek istedi içimden. Görüyorum karşılığını verdim. Kaça aldım niçin sormuyorsun? Niçin imrenmiyorsun saatimi? Senin yok diye kıskanıyorsun değil mi? Bilmem koskoca adam kıskanıyor muyum acaba? Kıskanmasam sorarım kaça aldığını. İmrenirim bakışlarımla kutlarım hiç olmazsa. Böyle güzel, şirin, pırıl pırıl saati olabilen birini. Herhalde kıskanıyorum. Her ne hal ise gözlerimi başka yanlara kaçırıyorum. Üzerinde durmadığımı, ne onunla ne de saatiyle ilgili olmadığımı belirtmek istiyorum. Ama nerede? Dikkatimi saatine çekmek için neler yapmıyor? Öksürüyor, yerinden kalkıp oturuyor. Ne yapsa boş. Bakmıyorum efendim, bakmıyorum işte. Güzel yepyeni bir saati olanın olmayana karşı büyüklenmekten gelen hazzı vermeyeceğim onu. İmrendiğimi, hatta onu kıskandığımı belli edip zevklendirmeyeceğim. Zevklendirmeyeceğim efendim. Bu zevki belirten ışığı, gözlerindeki o zalim, o üstünlük ifade eden ışığı görmeye tahammülüm yok belki. Kalkıp oturmak, öksürmek değil ya, saatli bileğini aramızdaki pencere önüne boydan boya uzattığı halde aldarış etmeyiş mi, ifrit olmalıyız ki, dayanamadı sordu. Saatiniz var mı? İnadı mı? Yanıma almayı unutmuşum, evde dedim. Benimki acaba gelir mi diye merak ettim de. Üzerinde durmadım. Yakamı bırakmadı. Saati peşin 100 liraya aldım dedi. Nasıl acaba? Gene inadıma. Pek parlak sayılmaz dedim. İyi saatler 4-500 liradan başlar. Benimki 500 liralık. Bakışlarından kıskançlığın karanlık bulutları geçti. İstesem ben de alırdım dedi hırsla. Niçin almadın? Ne lüzum var? Saat işte. Ama belli olmaz. Belki de bunu kardeşime verir. Kendime 1000 liralığını alırım. Partiyi kazanıyordum. Son darbeyi indirmek için Bolbaca Haydar'ı amma da attın ha dedim. Hangi Bolbaca Haydar? Aksaray'da muhallebede çalışıyor. Hangi? Aksaray'da muhallebicide çalışıyor. Hani? Alıklaştı. Çevresine şaşkın şaşkın bakındı. Ben böyle birisini tanımıyorum ki. Nasıl tanımazsın? Hani Demir Yumruğun İntikamı'nın filmini seyrederken yanına bir kadın oturmuştu da çirkin bir kadın güzel diye yutturmuştun. Kim? Ben mi? Ben. Tabii. Beni birisine benzetiyorsunuz galiba. Hiç kimseye benzetmiyorum. Çirkin kadını güzel diye yutturdum Bolpaça'ya. Sonra da kadının elini kadar eline değmişti. Beni aldı apartmanına götürdü diye yedirmek istedim Bolpaça'ya. Fırlayıp kalktım. Siz deli misiniz? Bakmadım bile. Piçikara yakıp bakışlarımı hariçe çevirdim. Kurtulmuştum. Kim bilir belki de üst sıra ötektekileri benim deliliğimden söz ediyor. Söz ediyordu. Öcümü almıştım ya. Tanık. Mahalledeki sarı kadının kızı Aynur'a orospu mu demişler? Beyoğullarında pabuç eskiden sürtük mü? Sürtük mü? Hani iki eli yanına gelecek duymamıştı. Evet, dışarıda bir takım hırgür oluyordu. Mahalle çokluk olduğunda gene inip kalkıyordu ya. Nesine gerekti? Yaşı 70, işi bitmiş. Bundan sonra evin keçisi koyunlarıyla uğraşmak nesine? Oğullarından biri İzmir'de ticaretle uğraşıyordu. Aydana'ya artık ne görülden koparsa 200 mü 300 mü yollar, İstanbul'a yolu düştükçe de gelir elini öper, hayır duasını alırdı. Öteki oğlu biraz uzaklardaydı. Ta Erzurum'da, ama Erzurum'da temelli durmazdı çokluk. Askeriyeye mi ne erzak verilmiş. Bu yaşına geldi askeriyeye nereden erzak verildiğini bilmez. Kocası rahmetlik de bilmezdi. Canım, o devirlerde bunları pek öyle bilenler yok muydu? Vardı da imam kocasının bağırıp çağırmasından baş kaldırıp çevresini mi göremezdi? İşte bu askeriyeye erzak veren oğlu da sırasına göre 300, Ramazanlarda, bayramlarda 500 yollardı. Oh, gül gibi geçinip gidiyordu. Gül gibi geçinip gittiği için de el alemin keçisi koyunu ilgilendirmiyordu. Arada mübaşirlerin falan oğlu falan diye haykırdığı insan kaybaşan adliye koridorunun cigara dumanıyla tüllenmişçesine bakıyor. Arada çenesinin altında bağlı siyah baş örtüsünü düzeltiyordu. Bücelt gelmiş, mahkemeden çağrılmıştı. Atlamıştı bir dolmuşa, ver elini mahkeme kapısı. Bu yaşına kadar görmemişti böyle şey. Demek mahkeme kapısı burası, kapısıydı burası. İnsan görmeliydi. Her şeyi görmeliydi sağlığından. Hakim soracaktı kavganın nasıl çıktığını, kimin kime ne dediğini. Gerçi sarı kadının kızı Aynur da hani sürttüğüm biriydi ama çok şakacıydı hakçası. Sık sık gelir uğrar, boynuna sarılır, halini hatırını sorar. Aa hamileciğim derdi. Niye bir torunun yok? Bir torunun olsa da beni alsan, vallahi elini soğuktan sıcağa vurdurmam. Seccadeni serer, abdest suyunu hazırlarım. Yemeği yapar, bulaşığı yıkarım. Ama nerede? Allah göstermesin diye geçirdi. Bir torunum olsa ne kelime? Erzurum'daki Rıza oğlumun Bülent'i ne güne duruyor? Ama tüt tüt tüt. Allah yazdıysa bozsun. Sarı kadının Aynur karşısındaymış gibi. Senin gibi dillenmişi torunuma değil, düşmanıma nasip etmesin Cenab-ı Allah. Dillenmiş de ne olmuştu? Mahallede kahvecinin kart karısının alabildiğine yüz verdiği oğlu bir sefer Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde genç kızı kalplerini hoplatan vitrinlerin birinden bakarken görmüş, yanına sokulmuş. Merhaba Aynur demişti. Aynur sertçe dönüp bakmıştı. Önce yabancı sanmış, sonra da anlayınca yabancı olmadığını hiç demişti. Başlamışlardı konuşmaya. Ne geziyorsun burada? Canım sıkılıyor. Açalım mı şöyle bir? Aynur kocaman kapkarı gözleriyle şaşmıştı. Neden? Sinirlenmiş, bol paça, şayak pantolonlu, beli kırmızı yün kuşaklı, başı altı dilim kopuk kasketli oğlana dudak büküp yürüyivermişti. Ne diye yürüyivermeyecekti? Karnını bile doyuramayan deli oğlanla şöyle biraz açılıvermek zorunda mıydı? Oğlan ardından bakmış, hatta gidip yakalamak, iki tokat atmak geçirmişti içinden. Ama çekilmişti. Beyoğlu'ydu burası. Adama yakaladılar mı? Paldır küldür sokarlardı. Paldır küldür sokarlardı bir takım karanlık parmaklıklar ardına. Beyoğlu semt olsa babası koşar kurtarırdı. Ama Beyoğlu koydukça koymuştu Aynur'un pozu. Hemen o gece babasının kahvesinde, kahvenin yoğun cigara dumanları içinde patırdıyla blum oynayan arkadaşlarının yanına heyecanla düşmüş başlamıştı. Ulan bugün ne oldu biliyor musunuz? Kimi küçük pazarda marak çırağı, kimi Aksaray'da muhallebicinin yanında gibi de pek pek pazar kovalayan gezici esnaf arkadaşları oyunu bırakmamışlarsa da yine de merakla bakmışlardı. Ne oldu? Sır verincesine şu sarı kadın Aynur var ya. Kağıtlar o zaman bırakılmıştı işte. Filinta gibi bir oğlanla gördüm. Hem de nerede biliyor musunuz? Vay orospu vay. Nerede? Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde. Bir mağazanın vitrinine bakıyorlardı. Sonra oğlanı soktu dükkanların içeri. Oğlan da hangırına böyle deste deste. Bir kıyı dolu oldum. Çıktılar paketlerle. Aynur'du bu be. Aynur'du. Berber çırağı, pazarcı, gezgin, esnaf, Esnaf istese milletvekili olsun mahallesine boş verirdi. Oldu bitti. Mahallesine boş verirdi de mahallesinden başkalarının oldu mu? Öyle sanıyorlardı. Yani filmleri en çok da Ayhan Işık, Fikret Hakan, İzzet Güney'i falan seviyordu. Yani hoşlanıyordu. İyi giyindin, bütün yerli filmlere arada düşen acıklı yabancı filmleri kaçırmasını isterdi. Babası vardı, küçük bir memur, maliyede. Yaşlı, kalp damar sertliği, böbrek sancıları. Aldığı maaşın yarısına yakını bir takım ilaçlara gidiyordu. Daktilo kursunu geçen yıl bitiren Aynur birkaç yerde iş bulmuş. Hatta birkaç ay çalışmıştı ama asılmışlardı. Korkuyordu. Yoksa çalıştığı yerin kırklık sahipleriyle saçları sıkı sıkı taralı bir takım gençlerinden de hoşlanmıyor değildi. Korktuğu için çıkmıştı asılınca. Asılınmak hoşuna gidiyordu yoksa. Asılınmak, bileğinden arka odalara çekilmek, itili vermek, portatif bir kalyola ya da kanepeye hoştu. Her şey hoştu. Yarım kalmış bu İtelenmeleri geceleri düşlerinde gördükçe sabahleyin gergin sinirleriyle uyanıp uzun uzun düşünüyordu. Bir erkeği olsun istiyordu. Onu karyolaya falan itiversin, etsin ezebildiği kadar. Kimseler ayıplamasınlar mahalleden kol kola çıkarken. Olmuyordu işte. Mahallesi fakirdi. Bıkmıştı fakirlikten. Varacağı zengin olmasa bile hevesini aldıktan sonra babasının eline yollamaya kalkmasındı. Birlikte çalışsınlardı bir yerlerde. İkisinin de kazancı bol bol yetsindi. Yetsindi ki hasta babacığının ilaçlarına yardım etsindi. Adliye koridorunun insanlar kaynaşan uğultusuna girince gözüne hanım teyze ilişti. Koşacaktı. Toparladı kendini. O gün İstiklal Caddesi üzerindeki mağazanın vitrine bakarken asılan kahvecinin Bolpaça oğlu oradaydı. Bolpaça oğlan da görmüştü uzaktan Aynur'u. Hanım teyzeye eğildi, zilli geldi. Bak, bizi görünce yolunu değiştirdi. Bizi dedimse, seni yani hanım teyze. Hanım teyze iyiydi, hasta ama düne kadar hatırını dirhem dirhem sayan, niye bir torunun yok? Bir torunun olsa da beni alsan, vallahi elini soğuktan sıcağa vurdurmam, seccadeni serer, abdest suyunu hazırlarım, yemeği yapar buluşa yıkarım diyen bir kızın arkasından atıp tutmaları da hiç hoşuna gitmezdi hani. Bizi dedimse sizi yani hanım teyze. Bolpaçaya sinirli sinirli baktı. Beni mi? Beni görünce yolunu niye değiştirsin? Bolpaça güldü. Sen meleksin hanım teyze, melek. Şurada burada senden ötürü çaçaya geziyor. Çaçaya benziyor. Yoksa mahallede gül gibi yaşıyor. Neden demiş? Duydum. Şerefsizim tepem attı. Ulan dedim hanım teyzeye laf yok. Hanım teyzenin iki tane oğlu var ki aslan. Canları sağ olsun dedim. Yanal mı pazarcı? Ulaşamadıkları ciğere mundar diyarlar dendi pazarcı. Ulan dedi ne karıştırıp da canını sıkarsın hanım teyzemin. Ulan bol paça dedi bir başkası. Hanım teyze değil bizim mahallede. Bu kürri arzda hiç kimse bir şey söyleyemezdi. Hanım teyze bir tane. Emret gidip orospunun suratını çarşamba pazarına çevireyim. Kendisini mi sanıyor herkesi? Onun anası çaça. O kadar. Saat ilerlemiş, kavgacılar, tanıklar falan hep gelmişlerdi. Aynur'un annesi biraz geççe geldi. Babasının yine böbrek ağrıları tutmuştu. Köpek kaynatıp belini koymuş, yatırmış adamcağızı. Sancılar içinde kıvrılır bırakarak gelmişti. Ne vardı? Ne oluyordu? Çağırmışlar mıydı mahkemeden? O hanım teyzeye de ne oluyordu ki çevresini ip kopuk takımı sermişti. Ah yavrum dedi sarı kadın. Ben sana demedim miydi? Yazdırmadan önce git görüş diye. Şimdi mahkemede seni kötülerlerse ne yaparız? Aynur da kocaman gözleriyle o yana bakıyor bunu düşünüyordu. Ne bilirdi hanım teyzenin bir tonurum olsa seni hemen alırım kız diyen romatizmalı bacakları uzun uzun oğduran sık sık berhudar ol yavrum. Allah iki cihanda aziz etsin ellerin dert görmesin diyen hanım teyzenin de onlardan yana geçeceğini. Sonra neler anlatmamıştı Aynur'a? Gençliğini anlatmıştı bir öğleden sonra. Aynur'u dizine yatırıp. Mahalleden biri istemişti Aynur'u da. Aynur mırın kırın etmişti. Pek beğenmişti mırın kırınını Aynur'un. Sev kız deli gibi sev. Sonra da evlen. Ben benim rahmetli diyelim de adet yerini bulsun. İmama isteyerek mi vardım sanıyorsun? Ben asıl Mustafa Efendi'yi severdim. Ah Aynur ah. Hem de nasıl? Vallahi geceleri sabahlara kadar uyuyamazdım. Uyuyamazdım ama Mustafa Efendi de Mustafa Efendi'ydi. O kaşlar, o gözler, o abani sarık. Adam cet be, cet zengindi. Öyle şimdikiler gibi zıptıkçı zengin değil. Dededen Babadan, ama ben Allah'ın bildiği kuldan niye saklayayım? Mustafa Efendi, malı mülkü cetbecet asareti için değil, kudretten sürmeli gözleri, kaşı, bıyığı için severdim. Kişileri benim mahallenin arkasındaki harabelerde beklerdi, giderdim. Hanım teyze de bunu düşünüyordu. Ya kız mahkemede kafası kızar da bundan söz açarsa, ya Mustafa Efendi'yi atarsa ortaya. Mustafa Efendi çoktan ölüp gitti ama torunları, oğulları sağ, kulaklarına giderse. Mustafa Efendi'nin torunu Avni Bey de şimdi iktidar partisinin milletvekillerinden. Gerçi Mustafa Efendi ile fazla ileri gitmemişlerdi ya, gene de. Ne diye gelmiş geçmiş şeylerden söz açtım sanki yazının sürttüğüne. Beni görünce yolunu değiştirdi işte. Varsın değiştirsin. Benimki Allah için bir sahiplik. Hoş görmedim. Vallahi billahi görmedim kavgalarını, duydum sadece. Duydum ama arabacının karısının Aynur'a orospu dediğini duymadım ki. Birden gözüne biri ilişti. Yüreği hop etti hanım teyzenin. Benzerlik bu kadar olurdu yani. Bir elmanın yarısı rahmetli Mustafa Efendi. Yarısı şu önünden salına salına geçen. Ne var ki Mustafa Efendi'nin abani sarığı yerine siyah fötü şapka konulmuş. Bir de Mustafa Efendi kravat takmazdı. Bunda kravat vardı. Derin derin için çekti. Aklından mahallenin ardındaki harabe geçti. Terk edilmiş bir ahır mıydı? Gübre kokardı. Mustafa Efendi gübrelerin üzerine yıkardı sırt üstü. Ne istese yapabilirdi ama yapmamıştı. Eski adamlar başkaydı da ondan. Eski adamların içinde Allah korkusu vardı. Allah korkusu olduğundan yoksa hayır mı diyecekti. Aylarca sürmüştü sırt üstü yıkılması fışkıların üzerine. Sonra bir gün dayısı yakalamıştık da imama. Fethi günaydın kızı Aynur.